Sivas İmranlı, Koruköy'de doğdum. 1977 yılında 11. ayın 15'inde doğmuşum. 13 yılım köyde geçti. İlkokulu köyde okudum. Doğduğum köy 8 haneli bir köydü. Dağınık bir köy. Öyle hani çok fazla şey yok. Komşuluk ilişkisi akrabalar arasında çok yoğun oluyor. Dışarıdan pek kimse olmadığı için hep aile içi gibi bir ortam olduğu için hiç yabancılık çekmedik. Güzel bir köydü. Yeşil falan bol olan bir köydü. Keyifli bir dönem geçirdim o dönemde. Çocukluğum güzel geçti orada. Kışları hariç. Kışları çok ağır geçer Sivas'ın. Çok yoğun kar yağar. Yaklaşık bir metre, bir metrenin üzerine çıkıyor kar yağışı ve çok da uzun sürüyor. Ekim-Kasım gibi kar yağışı başlardı o dönemlerde. Nisan-Mayıs gibi falan anca biz karayı görürdük. O yüzden çok sıkıcı geçerdi o dönemler. Okula gidiş gelişlerimiz çok zor. Uzaktı. Yürüme mesafesi 15 dakikaydı ama öyle o yoğun karın içinde gidip gelmek zor oluyordu. Bir büyüğümüz mutlaka bizimle gelirdi. Yolu açardı biz gidebilirim diye. Köydeki çocuk sayısı o 5-10 kişi falandık. Çevre köylerden de gelenler oluyordu okula. O yüzden yol açma olayları falan olmadığı için patika yollarda gidip gelirdik biz. Genelde hayvancılık yapılırdı bizim orada. Hani böyle Ege bölgesi ya da Karadeniz bölgesi gibi bahçe falan olmuyor çok fazla. Kırsal bir bölge olduğu için genelde geçinilir hala aynı şekilde. Yani toprağımız çok verimsiz olduğu için bahçemiz pek olmuyordu. Genelde hayvancılıkla geçim sağlanıyor. Yine aynı şekilde. Tabii eskiye göre kar yağışı çok fazla olmadığı için insanlar biraz daha rahat ve şehre göç çok fazla olduğu için evler de çok az. Şu anda örnek vereyim. Bizim köyde toplamda 2 tane ev var ve onlar da yaşlı olduğu için oradalar zaten. Yine hayvancılıkla geçimlerini sağlıyorlar. Toprak çok verimsiz bizim orada. Yazın genelde çelik çomak oynardık. Bilinir mi bilmiyorum ama çok keyif alırdık. Kereve çok oynardık. Saklambaç oynardık. Kışın çok kayardık. Çok keyifli olurdu bunlar. Çok yani çocukluğumuz. Sınırlama yoktu o dönemlerde. Herkes özgürce gecenin bir yarısına kadar dışarılarda gezebiliyordu. Eski dönemde değil böyle. Hani bir atasözü var ya, veliler çocuğunu verir, et senin kemiği benim. Büyüklerimiz bizi öyle teslim ederdi okula. Öğretmenlerimiz de çok kıymetliydi zaten ama bizim şöyle bir şeyimiz vardı. 5 sınıf bir aradaydık. 1, 2, 3, 4, 5 sınıf bir aradaydık ve bir öğretmenimiz vardı. Hangi birine yetişebilirse yani gün içinde bize bazen yarım saat ayırabiliyordu, bazen bir saat ayırabiliyordu. Etkili bir eğitim değildi kısacası. Çok severdim. Muzaffer Rüzgar diye bir öğretmenimiz vardı. Çok beyefendi bir adamdı. Üç kardeşiz. Ablam, ben, erkek kardeşim. Aile ilişkilerimiz çok iyiydi. Hala çok iyidir. Annemle babam çok değer verirlerdi bize. Hala öyle. Sana söyleyeyim. Aile içinde ne şiddeti gördüm, ne kavgayı gördüm. Annem ve babam bizim yanımızda tartışmazdı bir de. Yani onların kavga ettiklerini hiç duymadım. Yani kırsal kesimde büyümelerine rağmen kendilerini çok güzel geliştirmişlerdi. Hala bizim yanımızda tartışmazlar. Çok güzel bir dayanışmaları vardır. Mesela örnek vereyim, babamlar 10 kardeş, birbirlerine çok bağlılar. Ve ben hayranım onların bu bağlılıklarına. Çok güzel. Erkek kardeşim, belki erkek olduğu için hani ablam kadar çok yakın değiliz ama ablamla çok güzel bir ilişkimiz var. Hani abla kardeşten ziyade iki arkadaş gibiyiz. Başım sıkıştığında sığınabileceğim tek liman diyebilirim. Her şeyimi hiç çekinmeden anlattığım bir insan. Çok da değerlidir. Erkek kardeşim de öyle ama ablam bir tık daha öndedir mesela. Arkadaş gibiyiz. Sonra onu şöyle özetleyebilirim. Doğu insanları erkeğe biraz daha değer verirler. Erkek kardeşim okula başladığı zaman hadi kalkalım bir Ankara'ya gidelim. Oğlumuz daha iyi eğitim alsın diye. Erkek kardeşim için kalktık. Ankara'ya geldik 1991 yılında. Bizim geldiğimiz dönemlerde de ben ilkokulu bitirmiştim. Bir yıl geçmişti. Ablamın da iki yıl geçmişti ama o dönemlerde bizim miydi bilmiyorum artık. Hani babamların mıydı. Kimse bize okula yazdıralım gidin okuyun demediler. Öyle olunca da arada biraz daha zaman geçti. Dışarıdan bitirmek zorunda kaldık ablamla ben ortaokulu. Sonra ablam bıraktı. Liseye gitmek istemedi. Ben liseyi de bitirdim. Azmettim. Daha sonra üniversite sınavına katıldım. Açık öğretim okudum. Bunların hepsini dışarıda yaptım ama çok da zorlandığım bir dönemdi. O da bana çok şey kattı diyebilirim. Ya şöyle, köyde size köy ortamında büyümüş bir çocuksun. Şehre daha önce bir kere gelmiştim ben. Bambaşka bir dünya. Hani onun hayaline kapılıyorsunuz. Her şey çok daha güzel olacak zannediyorsunuz ama acı bir gerçek var. Şehirde büyüyüp doğup büyüyüp insanlar gibi ayak uyduramıyor. Keziyorsunuz. Ortamlara çok giremiyorsunuz. Yabancı hissediyorsunuz. İlk başta da bunu yaşadık ama ondan sonra kurslara falan gittik işte. Benim için en önemli olan oydu. Bilgisayar kursuna gittim. Boya gittim. Ondan sonra bizim sülale burada da çok geniş. Yani onlar da hiç yalnız bırakmadılar. Onlarla güzel bir dönem geçirdik o dönemlerde. İyiydi yani. Büyük bir şehir. Ben daha önce de gelmiştim. Hani şey değil. Geldim 87 yılında bir gelmiştim teyzemlere ziyarete. O zaman çok büyük böyle renkli bir şehir gibi gelmiştim. Ama ikinci geldiğimde bildiğim için çok yine de yaşadığımız yer Keçiören'de oturduk biz ama mahallemiz çok güzeldi. Bizim geldiğimiz evde bir tanıdığın eviydi. Orada kiracı olarak oturduk ama evimiz o kadar güzel tarzıydı. Müstakil bir ev. Geniş bahçesi büyük. Güzel komşuluklarımız oldu bizim orada. Keyifliydi yani. O dönemlerim çok güzeldi. Çok güzeldi. Hala görüşürüz biz o komşularımızla. Çok değerlilerdi. Hepsi hala çok değerlidir. Dönem dönem de görüşürüz. Annemlere falan çok saygı duyarlardı. Yani çok güzel böyle saygın bir komşuluk ilişkileri vardı. Nerede? Biz Etli'ye taşındık. Onlar hala Keçiören'de eski komşularımız. Onlar çok şey yapmadılar. İstemediler ama gelip gidiyorlar. Telefonla görüşüyoruz. Eski komşularımızla arada 20 yıl geçmesine rağmen hala bağlarımız sağlam şekilde devam ediyor. Bütün hepsinin bağı kopmuş. O bizim oturduğumuz mahallede Kırşehir'de bir şey var. Tarih gibi bir şeydi. Hepsi sağımıza solumuza hep böyle akrabalar vardı. Bunların hepsi geçen yakın bir tarihte görüştü. Hepsi dağılmış. Yine Keçiören'deler ama çok uzaklardalar. Çok sık görüşmüyorlarmış. Ya bizim o dönem niye? Bizim yaşadığımız dönemki ilişkiler kesinlikle yok. 90'lı yıllarla 2000 yıllar arasındaki dönem bitmiş. Zaten o evler falan da yıkılmış galiba. Ondan dolayı taşınmışlar, almışlar. Şimdi herkes ayrı ayrı. Çok da görüşmüyorlar. Ya çok ilginçti. Burası güzel. Gülhane'ye yakın bir yerde oturuyoruz. Çok yakın Gülhane bize. Oranın askeriye yakın olmasından mı bilmiyorum ama çok oturmuş öyle güzel bir semt, sakin. Komşuluklar da eskisi kadar olmasa bile hani birinin başı ağrıdığında herkes koşup gidebiliyor, ilgileniyor. 20 yıldır biz aynı mahallede oturuyoruz. Annemle babamın böyle çok samimi oldu. Dostlukları var mesela. Ben çok kişiyi tanımasam bile. Onların o dostluklarını görünce mutlu oluyorum. Sabah uyandığında karşıdaki komşusuyla annem yüksek sesle sohbet ediyor. Benim tuhafıma gidiyor ama hala bunlar var. İlla ki vardı. Benim hayalim üniversiteye gitmekti. Ama hepsiyle hani ortaokul, liseyi falan dışarıda okuduğum için kendi yaşıtlarım kadar şeyi yoktu, bilgi birikimim yoktu. Gazeteci ya da veteriner olmayı çok istiyordum. Hep hayalimde örgün eğitim vardı. Onu yapamadım mesela. O benim için de bir ukde. Liseyi dışarıda bitirdikten sonra çok zor bir dönemdi. Normal örgün eğitim gören çocuklardan daha ağırdı bizim derslerimiz. Onu verirken bir yıl aksamalı bitirdim ben onu. Üniversite sınavına giderken de çok çelişkiliydim. Hani baraja aşamam diye düşünüyordum. Onu da verdikten sonra aslında şehir dışında normal üniversiteyi kazanmıştım ben. Hayalim oraya da gitmekti. Ama çevremdeki insanlar şey dedi işte hani zaman ayırmana gerek yok dışarıdan. Açık öğretimde bitirebilirsin deyince ben artık şey yaptım. Çalışma hayatına atılayım dedim. Bir tekstil firmasında hiçbir tecrübem yokken 23 yaşında başladım en alt seviyeden. El işçi olarak başlamıştım. Sonra bana yeterli gelmediğini gördüm. Makinalara falan geçtim. Makinaları öğrendim. Sonra tekstili sevmediğimi gördüm. Ön muhasebeye aldılar beni. Showroom bölümünde çalıştım. 5 yıl kadar tekstilde çalıştım. Ama hep aklımda estetisyen olmak vardı. Bir hayalim de buydu. Çok istiyordum. Tekstilde çalıştığım dönemlerde bir hafta sonlarda şeye gidiyordum kurs, güzellik uzmanlığı kursuna. 8 aylık bir eğitimden sonra mezun oldum. Sertifikamı aldım ama çalıştığım yer bırakmak istemedi. Bir yıl daha onlarla kalmak zorunda kaldım. Daha sonra bir klinikte işe başladım. Yan oldum. Ondan sonrası da benim için çok güzeldi zaten. Kendi sevdiğim işi yapıyorum şu anda. 2005'ten bu yana bu mesleği yapıyorum. Çok da keyifle gerçekten çok seviyorum. Ya orada şanslıydım. Çalışma hayatıma başladığımda hiçbir şey bilmiyorsunuz. Sıfırdan başlamışsınız. Çevremdeki insanlar çok destek oldu. Bugüne kadar yani patronların hepsi çok çok iyiydi. Hiçbiri hakkında kötü diyemiyorum. Hepsi bir şekilde elimde tuttu. Hep destek oldular. Hep yardımcı oldular. Hem çalışma ortamlarım çok güzeldi. Hem de patronum çok güzeldi. Gerçekten çok keyifle çalıştım. 20 yıllık bir geçmişe dönüp bakıyorum da gerçekten çok güzelmiş. Çok keyif alarak çalıştım. İyi ki de çalışmışım. Kendi ayaklarım üzerinde durmuşum. Ya şöyle klişe bir laf olacak belki ama kitap okumayı çok seviyorum. Fırsat buldukça kitap okuyorum. Gezmeyi severim. Hani farklı şehirlere gidip farklı kültürleri görmeyi seviyorum. Mümkün olduğunca fırsat buldukça bunları yapmaya çalışıyorum. Annemle babam yazın köye giderler. Fırsat buldukça köyüme gitmeyi seviyorum. İnsanın dönem hani köyde yaşayınca anılarınız oluyor. Uzun süre gitmediğinizi özlüyorsanız ilk fırsatta köyüme gitmeyi seviyorum mesela. Oraya gidip ziyaret etmeyi seviyorum. Yaz dönemlerimde deniz tatiline giderim, köye giderim. Birçok şehri gezdim mesela. Ankara'da geziyorum. Ama hani Ankara'nın çok gezilecek yeri olmadığı sınırlı sayıda olan yerleri birçok yerlere gittim diyebilirim. Gece hayatını çok sevmiyorum. Kalabalık ortamları da çok fazla sevmiyorum. Hani bir yerde canlı müzik varsa gider dinlerim. Keyif alırım. Türkü dinlemeyi çok severim mesela. Sinemaya gitmeyi de seviyorum. Fırsat buldukça giderim. Onun dışında arkadaşlarla falan yemeğe falan gitmişlerimiz çoktur. Yani o tarz hani sıradan olan şeyleri yapıyorum ama onun dışında Ankara'da sosyal aktivite dayalı hiçbir şey elle tutulmuş için bu kadarını yapabiliyorum. Ya mesela şeyi çok severim. Göl başında kahvaltı yapılacak yerler var biliyor musunuz bilmiyorum ama. Mesela oraya kahvaltı ekmeği çok severim. Sık sık mümkün olduğunca gidip orada sabah kahvaltı yapmasını çok severim. Kahvaltıya arkadaşlarla gitmeyi çok severim oraya. Tunalı'da sürekli gittiğimiz bir yer var. Akşam yemeklerinde orayı çok severim. Aklıma bunlar geliyor şimdi. Ben hiçbir zaman tedirgin olmadım ya Ankara'da. Ki küçükken bir tacize uğradım ona rağmen. 17-18 yaşındayken böyle aklımdan biri gelip rahat rahat konuşabiliyor muyum? Akşam eve giderken böyle kendi mahallemizde tanımadığım bir insan yürürken geldi böyle arkada popom elledi ve karşıda çok korktum. Arkama döndüm çığlık attım ama hani ona müdahale edemezdim. O anda kimse gelip bize de müdahale edemezdi. Bir anda oldu bitti. Ondan sonra böyle yürürken arkamda ses duyunca bir tedirgin oluyordum ama çok şükür erken atlattım. Şimdi Ankara'da ben vardiyalı çalıştığım bir iş vardı. Gece saat 1'de eve geliyordum. Ona rağmen kimsenin beni gelip hani sokakta almasını istemiyordum annem ya da kendim eve gidiyordum. Hiç de korkum olmadı çok şükür. Güvenilir buluyorum ben Ankara'yı o konuda. Şu anda o saatleri yapmadığım için bir şey diyemeyeceğim ama o saatlerde öyleydi. Şu anda televizyonlarda falan çok fazla böyle cinayetler falan görünüyor ya. Bu biraz tedirgin ediyor insanı. Onu yaşarsam ne hissederim bilmiyorum ama o dönemlerde o kadar rahattım. Ya da mahallenin verdiği bir güvenlik hissiydi bilmiyorum. Mahallemiz çok sakindi. Cadde üzerine kadar herkesi tanıyordu. Tanıdığım simalar olduğu için belki de. Bir kere maddi olarak kendimi çok daha özgür hissettim. Kendi paramı kazanıyordum. İstediğim gibi harcıyordum. Evet. Maddi durumu iyiydi ve çalışmamıza çok sıcak bakmamasının sebebi de buydu. Hani ihtiyacınız yok niye çalışıyorsunuz diyordu. Ben 23 yaşımda başladım çalışma hayatına. Ama ondan sonra hani kendi paranızı kazanmak kadar güzel bir şey yok. Her istediğimi yaptım. Hani kimseye hesap vermedim, kimseden para istemedim. Bu keyif bambaşka bir şey. Kendime de nasıl diyeyim böyle hani ben giderken çok aileye bağlı olmadan gönlüm nereye istiyorsa ne yapmak istersem hepsini yaptım. Güzel paralar da kazandım o dönemlerde. Bizim o dönemlerde maaşlar falan iyiydi özel sektörde özellikle. Bana çok şey kattığını düşünüyorum. İyi ki de gerçekten kendi paramı kazanmaya başlamışım. Çalışmışım daha doğrusu. Hani evdekilerin de evde oturmaktan ziyade sigortamın olması bile müthiş bir keyif. Bir evlilik geçirdim. 5 yıllık bir evlilik. Eşimden ayrıldım. Ailemle yaşıyorum ama yazın kısmetse evime ayrıldım. Şu anda ailemdeyim. Eşimle köpekleri sayesinde tanıştık. Ben çok severim hayvanları. Köpekleri ve kedileri bambaşka severim. Bir köpek aşkım vardı benim. Köpeklerin olduğunu söylediler. Tamamen hani tesadüfen köpeklerini sevmekten eşimle birbirimize aşık olduk. 5 yıllık bir flörtten sonra, 5 aylık bir flörtten sonra nişanlandık. Nişanlandıktan 4 ay sonra da evlendik. Çok kısa bir süre, çok hızlı gelişti her şey. Kına gecesi ve nikah oldu. Çok sevdik, evlendik. Ama sonra daha hani insanların bazen hayal ettiği gibi gitmiyor maalesef hayat. Beklentilerinizin altı bir de evlendikten sonra her şey. Onun için ikinci yıldan sonra çatlamaya başladı bizim evlilik. 2 yıldan sonrası da hani o 2 yıl içinde de kurtarabilir miyiz, nasıl yaparız diye bayağı bir uğraştık ama olmadı. 5. yılda da ayrılmaya karar verdik. Ya yani şöyle, ilk tanıştığımız dönemlerde nasıl diyeyim, böyle her şey size toz pembe geliyor. Yanlışlar olsa bile görmüyorsunuz. Yani o size mükemmel geliyor. Hani aynı çatı altına girdiğinizde daha çok birlikte zaman geçiriyorsunuz. Bazı şeylerin uymadığını görüyorsunuz. Beyin olarak birbirinizi tamamlamadığınızı fark ediyorsunuz. Bunun için mücadele ediyorsunuz. Hani yapabilir miyiz, atabilir miyiz diye. Eşimle çok farklı düşüncelere mesela sahipmişiz ama biz o flört döneminde, nişan döneminde bunları hiç fark etmedik. Evlendikten sonra da aileler çok güzel anlaştı. Çok da kaliteli bir ailesi var eşimin mesela. Hani onlarla ilgili asla olumsuz konuşamam. Eşim için de kötü diye aslında. Ama ikili ilişkilerde birbirimizi tamamlayamadık. O yüzden ayrılmaya karar verdik. O çok asosyal bir insandı. Ben sosyal bir insandım. Çok gezmeyi sevmiyordu. Ben hani en azından bir hafta sonuna çıkıp gezmeyi istiyordum. O bunu da yapmıyordu. Çok içine kapalı bir insanmış. Bunu sonradan öğrendim mesela. Öyle olunca da yapamadık. Çocuk tabii ilk evlendiğimiz günden istiyorduk. Çok da istedik. 4 defa tüp bebek denedik. 2 kere aşılama denedik ama olmadı. Daha çok isteyen tarafımdım. Eşim hani ben istiyorum diye beni destekliyordu ama hiçbir zaman kırmadı beni o konuda. 4 defa tüp bebek denedikten sonra 2 kere aşılama denedik. Olmadı. Ondan sonra da bıraktık zaten hani olmuyor diye. Yaşımda için risk olduğunu söyledi doktor. Ya tüp bebek bunu daha önce konuşmuşluğumuz olmuştu belki bilmiyorum ama konuşurken ağızdan cümle olarak çok basit çıkıyor ama çok zor bir süreç. O doktor tedavileri çok kan almaları, kendinize iğne yapıyor olmanız, ciddi anlamda hormon buluyorsunuz, bayağı bir yükleniyorsunuz hormon, duygu değişimleri yaşıyorsunuz, modunuz düşüyor. O ilaç tedavisi bittikten sonra işte embriyodan oluştu bilmem ne, 15-20 gün falan öyle geçiyor. En zor olan da o zaten. Hani olacak mı, olmayacak mı? Olumsuz olduğu zaman mesela ben böyle tabiri caizse süründüğümü bilirim üzüntüden. İş yerinde duygulamı gösteremeyip eve gidene kadar ağladığımı bilirim. Çok zor bir süreç. Herhalde o süreçte benim eşim çok gelmez beni. Hastaneye falan her şeyi kendim yapardım, tek başıma yapardım. Belki en zoru da oydu bilmiyorum. Hani beni yıpratan sebeplerden biri de bu olmuş olabilir. Her şeyi tek başıma yaptım. 4 tedavinin aynısını da kendim tek başıma yaptım. Eşim sadece ihtiyaç duyulduğunda gelirdi. Hiçbir zaman yanımda olmadı. Eşim az buçuk tanıdığım için onun karakterini artık şey yapmıştım ya. Benimseydim artık kabul ediyordum. Hani bu böyle bir insan. Çocuk istiyorsan bazı şeylerine katlanacaksın diye düşünüyordum. Çocuk olduktan sonra belki hani babalık duygusu onu değiştirir diye düşündüm ama Allah'ın da bildiği bir şey varmış, olmadı. Vermedi bize demek ki. Sonumuzun böyle olacağı belliydi belki. Belki herkes biliyordu, ben bilmiyordum. Yapıştıramıyordum, konduramıyordum. Evliliğimi kurtarırım diye. Ama çocuk kesinlikle bunun için düşünmedim. Çocuk istiyordum sadece, anne olmak istiyordum. Kadınlar böyle bir dönem vardır ya, anne duygusu biraz yoğun hissedilir olur. Yoğun hissedersiniz. O dönemler çok istiyorum çocuğumun olmasını. Ama 41'den sonra artık ben de biraz vazgeçtim gibi diyebilirim. Şöyle haftanın bazen 4 günü, bir gün arayla gidiyordum, bazen her gün gittiğimde oldu. Orada gördüğüm, benim yaş grubumda çok insan vardı ama böyle çok kızların da tüp bebek yapıyor olmasına çok hayret etmiştim. Yani hani ciddi anlamda sorun var ve insanlar tüp bebek için doktora geliyorlar. O beni çok şaşırtmıştı. 20-21 yaşındaki kızların tüp bebek için sırada beklediğini biliyorum. Kendi gözümle gördüm yani bunu. O çok tuhafıma gitmişti. Onun dışında da gittiğim hastane ve doktordan falan çok iyi olduğu için hani ben de alışık olduğum için belki de bilmiyorum. Çok normal gibi geliyordu. Yani rutin bir işimmiş gibi gidip geliyordum. Tabii bende iğne fobisi var. Her gittiğimde kan veriyordum. Bazen hani duygusala bağlıyordum. Hastaneye gidiyorum, herkes ya eşiği de gelmiş. Mutlaka bir tanıdığı vardı yanımda. Ben gidip yalnız bekliyordum. Ya yani hastaneden sonra ağlayarak eve geldim bilirim niye bu kadar yalnızım. Ben kimsesiz değilim, eşim var diyordum ama yanımda değil. O beni çok üzüyordu dönem dönem. Yalnızlığım çok üzüyordu beni. Ama şey değil, hani bizim ayrılma sebebimiz çocukla ilgili değil. Yani eşim de hani çocuğumuz olmasa bile ben seni her halinde kabul ediyorum dedi. Çocuk olsun ya da olmasın. Çocuk için evlenmedim seninle dedi ki benim için de öyleydi. Yani ikimizden birinde gerçekten kusur olmuş olsaydı, eşim de olmuş olsaydı bu kesinlikle çocuk için ayrılmazdım. Hani, olmayı da asla bırakmazdım onu. Onun da bu düşüncesine samimi olduğunu çok iyi biliyorum. Bizim eşimin bencilliğinden kaynaklı, çok böyle negatif bir insan olmasından kaynaklı ayrıldı. Şimdi insanların birçoğu çocuğunuz olmadı mı diye soruyor ama hani bunun için mi ayrıldınız diye soruyorlar ama kesinlikle çocukla ilgili değil. Şöyle biz bir 2017 yılında boşanma davası açtık eşimle. Eşim yapamıyorum ben vazgeçtim dedi. Ben de hadi vazgeçtiysen bir şans daha vereyim dedim. Bir şans vereyim derken hani bu kendim bir iyilik yapma anlamında değildi. Benim de öyle bir hazır değildim belki de o dönem. Hani ben de vazgeçtim tamam dedim hani bir şans daha verelim evliliğimize. Ondan sonra yine değişmedi eşim yani diyorum ya çok bencildi. En son beraber zaman geçirelim ve çok böyle soğuk tepki verdi. Hani işim var ben yapamıyorum. Biz evlendik beraber sadece balayına gittik. Onun dışında hiçbir sosyal aktivitemiz olmadı. Tatile gitmedik bir şey yapmadık. Bu sene de çok istedim böyle hani anılarımız olsun. Birlikte zaman geçirelim, kaliteli zaman geçirelim diye. 3 günlük bir süre istedim hani 3 gün bana ayır bir yerlere gidelim dedim. Yapmadı bunu. Onun dışında da daha da üzerime geldi. İşte hani eve gelmemeleri başladı. Ondan sonra sohbet etmiyorduk zaten. Sohbet etmeyi de sevmez. Hafta sonları kahvaltımı bir de yalnız yapardım. Akşam eve gittim de eşim yoktu. Ben yalnız kahvaltı yapıp akşam evimi yalnız diyordum. Yatağa yalnız gidiyordum. İki ev arkadaşı gibi olmuştuk artık. Kopmuştu her şey. Sonunda da onun bu kadar uzak oluşu çok canım yaktı. Hani ben bir şeyler yapıyorum o hiçbir şey yapmıyor. Seyirci sadece. Konuşmak istiyorum konuşmuyor. Konuşmak istediğimde bulunduğumuz ortamdan mesela mutfakta konuşuyorsak bir konuşalım sorunlarımız var diyordum. Kalkıp salona gidiyordu. Salondan kalkıp yatak odasına gidiyordu. Çocuk gibi peşinde koşuyordum sorunlarımızı konuşmak için. Buna bile yanaşmıyordu yani kabul etmiyordu sorunlarımızı konuşmayı. Öyle olunca da belli bir noktaya kadar tahammül ediyorsunuz. Tek taraflı olunca mücadele gerçekten tıkanıyorsunuz. Böyle olmuyor. Yani hani ben eğer dadı olarak dünyaya gelmiş olsaydım bunu çevremdeki insanlar için yapardım. Eşim yapmazdım onu. Tamamen ona annelik yapıyormuşum gibi hissettim. Evini temizliyorum, yemeğini yapıyorum, ütüsünü yapıyorum. Sonra o gece saat 11'de, 12'de ya da 1'de falan geliyor. Genelde 1 ya da 2 gibi geliyordu. O ben yatmış oluyorum. Sabah ben evden çıktığımda o uyumuş oluyor. Hiç beraber zaman geçiremiyorum. Bu böyle olmayacak dedim. Ben bir kere dünyaya geliyorum. Hayatın telafisi yok sonuçta. Belki daha iyi birini bulur o ya da ben bulurum. Hayat ikimizden ibaret değil sonuçta. Kendime böyle bir şans vermek istedim. Yani zaten orada mutsuzdum. Daha ne kadar mutsuz olabilir ki bir insan? En azından hani kendi hayatımı kurayım istedim. Daha ayaklarım yere basıyorken, kendi paramı kazanıyorken, kendime bir yeni bir hayat kurmak istedim. Ha, başarabilir miyim bilmiyorum ama evlilik sürecinde de eşim sağ olsun bana o kadar çok şey öğretti ki hep yalnızdım ben. Gerçekten onunla yani evlilik döneminde yapamayacağım dedim birçok şeyi yaptım. Neymişim dedim. Evimin geçimini sağladım. Tek başıma bir sürü şeyin üstesinden geldim. Eşim 2 yılda çalışmadı benim. Evin bütün giderlerini ben karşılıyorum. Elektriğine, suyuna, tutuna, mutfak giderlerine kadar, doğalgazına kadar, ev aldık evin ödemesine kadar her şeyini ben yaptım. O zaman güçlü olduğumu fark ettim. Gerçekten ben yapabiliyormuşum dedim. Belki onunla verdiği gaz da hani boşanmaya karar verirken biraz ondan kaynaklı oldu galiba. Ben güçlü bir insanım dedim. Yapabilirim dedim. Ömrüm sonuna kadar bu insanı çekmek zorunda değilim dedim. Öyle bir karar verdim. İşte pişman değilim. Eşimle evlendiğime pişman mıyım? Hayır, ona da hiç değilim. Hiç pişman değilim. Boşanmak istedim söylediğimde eşim ya bekliyordu, yapamıyorum. Şu anda hani onun nasıl bu kadar rahat olduğunu da çok anlamıyorum. Boşanmak istediğimi söyledim. Kabul etti. Evi taşıdığım gün bana sadece hani gitme desem kalır mısın dedi, bu kadar basit. Hiçbir şey yapmayın ya. Komşuna gitme desen, gitme desem kalır mısın deseniz belki daha içten olur. Çok böyle yüzeysel bir tavırla. Bir o gün öyle bir teklifte bulundu, kabul etmedim. Sarıldık birbirimize. Son bir kez sarılabilir miyim, öpebilir miyim dedi. Kabul ettim. Evimi ayırdım. Ondan sonraki süreçte boşanma davasına geldiği günde öyle çok şey yapmadık. Hani bizim hiçbir zaman tartışmamız olmadı. Sadece emin misin diye sordu bana. Konuşmamız bundan ibaret. Eminim dedim. Boşanma davasından sonra imzaların nasıl atıldığı gün görüştük. Sadece o gün şey dedi. İşte bizi bu duruma getiren Allah belasını versin dedi. Aklımdakileri geçiriyordu bilmiyorum. Ben de hiçbir şey söylemiyorum sana dedim. Yolun açık olsun dedim. Ayrılma sürecimiz de o arada geçen 3 aylık süreçinde konuşmalarımız bu kadar. Başka da hiçbir şekilde görüşmedik. Kavga etmedik. Gürültü olmadı. Aileleri dahil etmedik. Ne onun ailesi ne benim ailem. Tamamen eşimle ikimizin arasında yaşanan bir durumdu. Kimseye ısıtmadan kavgasız gürültüsüz hallettik. Ev meselesini şöyle, yani istesem nafaka alabilir. Bunu kesinlikle kabul etmedim ben. Eşimin kendi eviydi. Biz evlenmeden önce aldığı bir evdi. Yani benim bir hak iddia etmek gibi yoktu kendi evi olduğu için. Evlilikten önce alınan şeylere hak iddia edemiyorsunuz. Ben evi taşıdım, yani ben ayrıldım. Biz evlendikten sonra bir araba almıştı ya, o işte avukatlara sordum. Hani onun üzerine hak iddia edebilirsin dediler, yarısını alabilirsin dediler ama onu da istemedim. Çünkü bugüne kadar eşimin bana harcadığı herhangi bir para yoktu. Ben evdeyken bana yapılmamış bir şey ayrıldıktan sonra tenezzül etmedim, istemedim. Bir de eşimin ne şartlarda çalıştığını biliyordum. Çok zor şartlarda çalışıyor, işi çok ağır. Ya o kadar zorlukla kazandığı parayı ben yiyemezdim. O yüzden hiçbir şekilde nafaka da istemedim. Onun mal varlığından herhangi bir pay istemedim. Hakkım olmadığını düşündüm. Ona ait hiçbir şey almadım. Kendime ait, ona bıraktığım günlük kullanımında ona, onun işine yarayacağı şeyler bıraktım ama onun hiçbir şeyini almadım. Şehir olarak dediğimiz şeyi götürdüğüm her şeyi kendi aldım, her şeyi aldım. Dediğim gibi mutfakta onu kullanabileceği, onun hiç mutfak eşyası falan yoktu. Her şeyi ben almıştım. Onu hayatını idare edeceği kadar eşya bıraktım kendi eşyalarımdan. Ama onun hiçbir şeyini almadım. Eşyalarımı da bir depoya kaldırdım geçici olarak. 6 ay oldu ben ayrılalı. Babam hala sormadı bana neden ayrıldın diye. Sadece evliliğime ailem çok karşıydı, özellikle babam. Yani doğru insan değil demişlerdi. Babaların bir öngörüsü var galiba, onunla çözmüş değil. Doğru insan değil, sen bilirsin, ben onaylamıyorum dedi. Ayrılığında da illaki yuvam yıkıldı diye üzülmüştür ama hiç sormadı niye ayrıldın diye. Mevzusunu bile yapmadı yani. Annem sadece hani kurtaramaz mısın evlenin diye sordu. Yok dedim artık. Hani yapılacak bir şey yok. Hep de arkamdaydılar, hala çok ciddi destekler bana. Verdiğim her kararın arkasındaydılar. Hani evlenirken olumsuz düşünmelerine rağmen sırf ben üzülmeyeyim diye desteklediler beni. O boşanma süreci çok zor bir süreç. Hani karar veriyorsunuz ama sonrası o kadar ağır geçiyor ki ben 1,5 ay içinde 4-5 kilo gibi bir kilo verdim. Çok kötüydüm. Yemek yiyemiyordum. Yaşadığım evi çok özlüyordum. Eşimi hiç özlemedim ama evimi o kadar özledim ki yani böyle kapını kolunu bile özledim diyebilirim size. O süreçte de istedim ki böyle hani insanlarla sohbet etmek istemiyordum. Ben ailemden rica ettim hiç kimseye söylemeyin diye. Boşanma tarihinden sonra ben gerekirse insanlara söylerim dedim. O yüzden boşanma tarihine kadar hiç kimsenin haberi yok. Bir tek ablam ve ailemin haberi vardı. Onlar da durumu bildikleri için az buçuk hiç mevzusunu etmediler. Böyle ben eğleneyim diye güzel şeylerden bahsediyorlardı. Çok güzel tepkiler aldım gerçekten. Hani iyi dayandın dediler. Bugüne kadar geliyor olman bile bizim için bu bir mucize dediler. Eşim o kadar despot ve soğuk şeydi ki, soğuk bir insandı ki insanlara çok iletişime girmezdi. Sülalemle arası hep şeydi böyle. Ya. Zaten çok girmezdi sülalenin içindeki o topluluklara. Toplantılara falan çok gitmezdi. Gittiğinde sessiz bir köşede otururdu. Çok insanlarla işte dış olmadığı için sanırım insanlar orada onun ne olduğunu anladılar. İyi dayandın dediler. Hani senin gibi pozitif bir insan, bu kadar negatif bir insanla iyi dayandı. Hepsi de arkamdaydı. Hala da şey derler, tebrik ediyoruz dediler. 5 yıl güzel bir süre. Hala biraz beklemem gerektiğini düşünüyorum. Hala içimde bir hüzün var. Kolay geçmiyor bu. Kendime biraz daha zaman vermeyi düşünüyorum. Ama hayalimde bir ev almak var. Kısmetse bu sene. Kesinlikle bir ev almak istiyorum. Kendi hayatımı kurmak istiyorum. Bir düzenim olsun istiyorum. Evliliğe hiç soğuk bakmıyorum. Hani eğer iyi bir insan çıkarsa yine evlenirim. Olumsuz kesinlikle düşünmüyorum. Ama şu anki tek hedefim ev almak. Kendi hayatımı kurmak. Onun hayalini kurarken bile böyle içim kıpır kıpır oluyor. Müthiş bir şey o. Gücümün yettiği yere kadar, yani emekli olsam bile, ben erken yaşta emekli olup köşeye çekilen insanlara çok kızıyorum. Gücünüz yettiği yere kadar, bence insanların gücünün yettiği yere kadar çalışması gerekir. Çalışan demir pas tutmaz derler ya, ben öyle düşünüyorum. Ben gücümün yettiği yere kadar çalışmak isterim. Bir tek televizyonda gördüklerimle değil, ben estetisyenim ve her gün yeni yeni insanlarla tanışıyorum. Onların anlattıkları da mesela çok tuhafıma gidiyor. Boşanmak isteyip boşanamayanlar, ailelerinin destek vermediği insanlar var. Eşinin maddi bundan kaynaklı, kadın çalışmıyorsa eğer erkeğe mahkum olan insanlar var. Çok üzülüyorum bunları görünce. Hani ben sıfırdan başlayıp bu kadar emek sarf edip gerçekten şu an geldiğim noktayı çok iyi biliyorum. Ben de bazı insanlar gibi köşeme çekilip eşime verdiği paraya tamah edebilirdim. Bunu tercih etmedim. Ama çevremde o kadar çok insan var ki böyle hani çalışmamış, para kazanmamış, sigortası yok. Ayrılmak istiyor ama ayrılamıyor. Ailesine destek göremiyor. Çok mutsuz insanlar. Bu duruma çok üzülüyorum ben. İnsanlar isteseler çok şeyi başarabilirler. Bu biraz da bizim toplumdaki kadınların pasifliğinden kaynaklı oluyor bence. Girişimci değiller. Yani hani şunu yaparsam, başarısız olursam toplumda hor görülür mantığı var galiba daha çok. Yapılan her şeyde bir başarı bekliyor insanlar. Halbuki düşe kalka yürüyebilir bence insanlar. Yani şöyle söyleyeyim. Ben bu mesela tekstile başladığımda sıfırdan başladım. Zor dönemlerde de geçtim. Yapar mıyım, yapamaz mıyım diye çok mücadele ettim, dönemler de vardı. Ama yaparım dedim. Hani İlla ki burada bir sıkıntı yaşayacağım ama ben bunu başarırım dedim. Hem tekstilde bunu yaptım, hem fabrikada bir küçük bir vardiyalı çalıştım. Çok zor dönemlerdi onlar da. Hiç tanımadığım kocaman makinelerde ben işlem başına geçip bilgisayarda işlemler yapıyordum. Perde üretiyorduk biz. Orada bile o kadar zor şeylerden geçtim ki yani ben köyden gelen bir insan olarak bu kadarını başarıyorsam şehirde büyümüş, liseyi bitirmiş insanların çok daha başarılı olması gerekir diye düşünüyorum. Çok daha azimli olmaları gerekir diye düşünüyorum. Onlar benden değiller çünkü. Bence kadınlar çok çekiyor. Yani kadının yükü daha ağır. Erkek, şöyle söyleyeyim. Erkek doğduktan sonra annesinin eteğinin altında, evlendikten sonra kadının eteğinin altına geçiyor. Biraz kaba oldu belki ama hep erkeklerin üzerinde bir kadın eli oluyor ama kadının üzerinde her zaman bir erkek eli olmuyor. Hep kendi başına yapıyor. Yani birçok şeyi yalnız yapıyor. Ben mesela tüpürük döneminde eşimin hiçbir şeyi yoktu. Sadece sperm vermeye geliyordu. Onun dışında onun acı çektiği ya da üzüldüğü ya da benim yaşadığım o duygusal şeyleri bir hormon aldım. Bütün dengelerim aktif oldu. Ona örnek verebilirim mesela. Bir kadın yaşayabileceği en ağır şey budur bana göre. Ve kadın bunu yalnız yaşıyor. Onun dışında çalışma hayatında da yine kadın daha çok zorlanıyor. Hem ev hayatı var, hem iş hayatı var. Yani iki yere yetişmeye çalışıyor. Bu da çok zor bir şey. Bence hayat kadın için çok daha zor. Erkekler için değil. Bunu çevremde birebir gördüğüm bir iki insandan da biliyorum. Çok bir gücü var. Eşinden şiddet görüyor ve ayrılamıyor. Ben bunu anlamıyorum. Yani çok da güzel bir hayat olmuş. Ama sevgisinden mi artık korkusundan eşinden ayrılmıyor. Bunu yapabilirler ya. Hayat erkekten ibaret değil bence. Bir kadın her şekilde ayakta durabilir. Yapmalılar yani. Erken şey olarak maddi manevi olarak bundan bir üstünlük. Maddi manevi kadından kesinlikle hiçbir ayrıcalığı yok. Ona kesinlikle ben eşit görüyorum. Erken eğer kadınla bir şeyi varsa, farkı varsa bilek gücüdür. Onun dışında hiçbir farkı yok. Ve çevremde o kadar çok erkek görüyorum ki kadınlardan daha pasif, kadınlardan daha korkak, girişken değil. Bir kadının yapabileceği işin dörtte birini yapamayacak insanlar var yani. Erkek olarak gördüğüm insanlar var böyle. Gerçekten girişken değil. Hala ailesinin parasını yiyen erkekler var. Erkek sadece kadından üstünlüğü bilek gücü. Ben bu kadar da söyleyeyim size. Bana göre. Bunu da zaten kadına şiddet uygulayarak gösteriyor. Kadınlar her şeyi başarabilirler. Yapmalılar bence bunu. Ama günümüz Türkiye'de bunu yapacak çok kişi de yok gibi görünüyor. Gördüğümüz şiddet olaylarından, cinayetlerden, gördüğüm kadarıyla bunu söylüyorum. Ve bu ülke hala bu döngü biraz daha uzun sürecek gibime geliyor. Yani öyle hemen iyileşmeyecek. Avrupa ülkelerinden çok gerideyiz zaten. Onun için bunu yapmak için önce bir yasal işlem gerekiyor bence kadını korumak için. Onun dışında da hani onunla ilgili kendimden çıkarak söyledim birçok şeyi. Kadınlar güçle her şeyi yapabilirler. Kendimle ilgili de dediğim gibi ev almak istiyorum. Türkiye'nin hala görmediğim yerleri var. Onları gezmek istiyorum. Şu anda bu kadar. Yani hani çok TL'si için bir şey söyleyemeyeceğim. Yine evlenmek istiyorum. Böyle hayallerim var. Çevremde gördüğüm insanlarda ciddi değişim görüyorum kadınlarda. Gerçekten hani çalışmak isteyenler için özellikle söyleyeyim. Liseyi bitirip de üniversiteyi kazanmayan birçok kişi çalışıp kendi parasını kazanmak istiyor. Ama çevremde çalışırken konuştuğum insanların birçoğunu da görüyorum. Hani ya zengin eşle ayrılmış evde oturuyor. Yani parayı eşten temin ediyor. Bu tarz insanlar da var ama 90'lı yıllarla 2021 dönemindeki süreci sorarsanız ciddi bir değişim var kadınlarda. Gerçekten hani birçok kadının artık şu anda her alanda söz sahibi olduğunu görebiliyorum. Bu da güzel bir şey. Bunu da bu kadar eğitimli insan nasıl bunu yapıyor onu da anlamış değilim. Ailelerden gelen bir şey galiba. Hani şiddet gören bir insan bunu normal kabul edip şiddet gösteriyor. Yani örnek vereyim. Benim annem babam kavga etmiş olsaydı, birbirlerini dövmüş olsaydı yarın bir gün erkek kardeşimdi. Eşini dövebilirdi. Hani bu normal benim ailem, ben ailemden böyle gördüm. Hayatın akışı böyle deyip o da eşine şiddet gösterebilirdi. Bu mantıkla gidiyor galiba bu. Yani hani bu kadar eğitim görmüş insanların hala doktorların, avukatların bunu birebir gerçekten duyduğum da oluyor burada müşterilerimizden. Hala dayak yiyor olması beni dehşete düşürüyor. Yani benim annem ilkokul mezunu bile değil. Babam ortaokul mezunu. Gerçekten bunu bütün samimiyetinde söylüyorum. Bizim evde ses yükseldiğini bilmem ben. Kavga etmezler bizim yanımızda. Babamın anneme bir el kaldırdığını bilmem. Bizde böyle olunca benim erkek kardeşim kadınlar çok saygılıdır. Yani biz kadına hem çok değer veririz hem de bu tarz şeyleri görmediğimiz için ben şimdi dışarıda birilerinin böyle aile içinde şiddet olduğunu, eşini dövdüğünü duyunca çok tuhafıma gidiyor. Eğitimli insanların bunu yapıyor olması çok tuhaf bir şey. Kadınlar sadece yani şunu söyleyebilirim. Gerçekten çok güçlüler. Bunun farkına varsınlar. Yapamam diye bir şey yok. Tabii ki bir şeyler yaparken ticaret gibi düşünün. Düşüp kalkarak bir şeyleri kazanıyorsunuz. Bir şeyler elde etmeye çalışıyorsunuz. O riski alsınlar. Ve mücadelelerine devam etsinler bence. Ve başarılı olacaklardır. Yeter ki istesinler. Ben böyle düşünüyorum. Ben çünkü yaptığım her şeyi çok isteyerek yaptım. Gerçekten hep kendime bir hedef koydum ve o hedeflerimi hep başardım. İnşallah bundan sonra da onu da yaparım. Hiç de şey yapmadım. Olumsuzluklarımı da kötü düşünmedim. Bu da geçer dedim. Bunu düşündüğünüz zaman her şeyi başarırsınız diye düşünüyorum. Şiddet olmadığı sürece, tehdit olmadığı sürece yaparlar. Gerçekten yaşadıklarımı bütün çıplaklığıyla söyledim. Bütün samimiyetimle söyledim. Kadınların yapamam deyip de böyle köşelerine çekilmelerine çok üzülüyorum. Yapabilirler, her şeyi yapabilirler. Yeter ki istesinler.